Hayatın sesleri. Merhaba diyoruz başkentten. İşte birlikteliğimiz başladı. Hepiniz hayatın seslerine hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar hayatın seslerini. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Recep Özdem ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Yine bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikteyiz 15.55'e dek. Sizleri de bekliyoruz programımıza her zaman olduğu gibi. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 program boyunca bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Hayatın Sesleri olarak yine Facebook, Twitter ve Instagram'dan da bizlere ulaşmanız mümkün dedikten sonra Memleketim FM ortak yayınıyla gerçekleştirdiğimiz Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından canlı olarak sunduğumuz Hayatın Sesleri'nin ilk müziğini dinliyoruz şimdi.
Kanatan bir rüya olur bu yara.
Türkiye'de saatlerimiz 15.09'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz ve hemen stüdyo konuklarımızla tanıştıralım sizlere. Bugün stüdyomuzda çizginin duayeni, resmin hatta rengin ustası, doğa ressamı Sayın Devrim Erbil bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, pek çok eseri Ankaralı sanatseverlerle buluşturan küratör, sanat danışmanı ve yazar Sayın İbrahim Karaoğlu da bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş
Merhaba,
geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Çünkü dün bir sergi için Sayın Devrim Erbil Ankara'daydı. Şiirsel soyutlamalarla Devrim Erbil retrospektif sergisi dolayısıyla Ankara'da ve küratörü de serginin Sayın İbrahim Karaoğlu. Evet, tekrar hoş geldiniz diyelim.
Hoş bulduk.
Dün açılış vardı. Nasıldı açılış? Mutlaka Ankaralı sanatseverler özlem dolu bir Devrim Erbil sergisiyle buluştular sayenizde.
Bir öncelikle ben çok kısa bir bu konuda bir şeyler söylemek istiyorum. Ben yaklaşık 30 yıl aşkın bir zamandır bu tür etkinlikler yapıyorum. Benim bugüne dek yaptığım etkinlikler içerisinde ve Ankara'da hatta diğer kentlerde de tanık olduğum etkinlikler içerisinde hiç bu kadar kalabalık bir açılış olmadı. Bunu da şöyle görüyorum. Devrim Erbil gerçekten bizim çok yüz akımız bir sanatçı. Çok özgün bir sanatçı. Doğal olarak da onu bilen, tanıyan, onun bugün nereye geldiğini, ne yaptığını görmek isteyen insanlar akın akın geldiler ve çok entelektüel bir potansiyel de vardı. Çok kalabalık bir sergiydi. Onun için de hocamı bir kez daha kutluyorum.
Evet, ne güzel. Ankaralı sanatseverler sizi çok özlemişler o zaman.
Ama ben de onları özlüyorum. Çünkü Ankara benim için çok önemli bir kent. Burada Cumhuriyet'in doğuşunun gerçekleştiği bir kent. Yoktan var edilmiş bir kent. Her zaman Ankara gelişimde, burasının şehircilik olarak, çağdaşlık olarak daima ileriye gittiğini, çok olağanüstü, Türkiye'yi simgeleyen, çağdaşlığını simgeleyen bir kent olduğunu görünce gurur duyuyorum. Ve benim tabii Ankara ile bağlantılarım çok yeni değil. Daha gençlik yıllarında, ne bileyim, akademiyi bitirip Polatlı'da ilk subaylık yaptığım sırada böyle postallarla falan gelip opera izlerdik. Devlet sergileri için buraya gelirdim. O nedenle Ankara sanat olarak da önemli şeyler yaptı. İşte devlet sergileri burada açıldı Türkiye'nin 44'lü yıllardan sonra. Belli bir döneme kadar hala devam ediyor ama o zaman Türkiye'de tek etkinlik devlet sergileriydi. Biz onlara gelirdik. Bizden önceki kuşağın devlet sergileriyle ilgili anılarını dinlerdik. İşte mesela Ahmet Görel'e gelir, işte paltosunu satar gelir o sergide bulunmak için. Eseri alınır, Hasan Ali Yücel zamanında parasını alamaz falan, böyle hep o hikayelerle. Ve benim hoca kuşağım da o Cumhuriyet'in ilk batıya yollanan dönem. İşte ben Bedrahmi öğrencisiyim ama Cevat Dereli ve Cemal Tolu'ya da asistanlık yaptım. Zeki Faik İzer, ondan sonra Nurullah Berk, Halil Dikmen hep benim hocalarımdı. Sonra işte o şansım, güzel bir şans olarak Resmi Heykel Müzesi Müdürlüğü'nü yaptım İstanbul'daki. O zaman Ankara'da Resmi Heykel Müzesi açıldığında müze müdürü olarak geldim ve müzeden 65 parça eseri de buraya getirdim.
Öyle mi? Burada. İstanbul Resim Heykel Müzesi'nde de eserleriniz var sanıyorum.
Tabii,
değil mi?
Sadece orada değil, bütün dünya müzelerinde var. Ve orada müdürlük yaptım. Evet. Yani o görevle geldim. Yurt dışında Türkiye'yi temsil eden müze koleksiyonu sergileri götürdüm. Ve kendi sergilerimi açtım. Hala devam ediyor. Dün mesela dışlarından haber verdiler. Tayyip'den, yani Milliyetçi içinden bir sergim döndü. Ondan sonra ayın 27 Mart'ta Lyon'da sergim var. Sonra Paris'te. Yani yurt dışında,
evet,
ve yurt dışında hepsi beraber gidiyor.
Şu anda yurt dışından bizi dinleyen dinleyicilerimiz buralara da gelecek mi acaba diye düşünürlerken böylece de bir müjdeyi vermiş olduk.
Çağırırlarsa gidiyorum. Yani çağırdıkları zaman gidiyorum. Hiç çekinmiyorum. Birçok Balkan ülkesi, Çin'den New York'a kadar pek çok yerde sergim var.
Kaç yıl oldu efendim sanatla tanışalı?
Yani bugün bu kitapta da göreceksiniz. Eski işlerimden birini koymuşlar. Yani size gösterdiğim zaman siz de şaşıracaksınız. Keşke seyirciler de görebilseler burada. Benim 15 yaşında yaptığım resimler var.
Oo.
15 yaşında çocukluğumun geçtiği yerlerde bu
doğa resimleri
mesela lise son sınıfta sergi açarken. Şimdi burada iki resim var bu sergi kataloğunda gözüken. Hı hı. Bunlar benim kendi koleksiyonum. Mesela biri Havran'dan bir köprü 1952. Ben 15 yaşındayım. Ve renkli çini mürekkepleriyle resimler yapıyorum. Yani bunu görenler şaşırıyorlar. Yani
evet.
Bugünkü resimler resimlerimle bağlantı kuruyorlar. Üslup özelliği bakımından. Bu bir erken üsluplaşma
evet.
Değil mi İbrahimciğim?
Ve çok kıymetli bir şey. Dünya sanatında evet. Çok ender görülen erken bir üslup bulma ve onun üzerinden kendisini var etme gerçekten... çok şey çok nadirdir dünya evet. Sanatı.
Benim de bir şansım yani bu da Akçay'dan mesela çocukluğumun geçtiği Balıkesir, Havran, Akçay, Burhaniye, Ayvalık oralardan gidip yani çocuk dünyamla bu resimleri çiziyorum.
Evet.
Yani şimdi, o yüzden çok eskilere gidiyor benim sanat hayatım.
Şimdi dinleyicilerimiz hani bu kitapta da var deyince o kitap ne kitabı diye evet, düşünebilirler. Evet. Az önce bahsettik zaten. Sayın İbrahim Karaoğlu tarafından evet, hazırlanmış evet. Şiirsel soyutlamalarla İstanbul kitabın adı. Bu kitaptan söz edeceğiz ama bir girişi var, ön notu. Öncelikle onu dinleyicilerimizle ben paylaşmak istiyorum müsaade
bu
ederseniz.
İlk ön not şeyin sergi adına belediye başkanının bir ön
evet,
notu var.
Evet, evet. Çankaya Belediye hı-hı. Başkanı Sayın Alper Taşdelen yazmış. Bir sanatçı elbette bir dünyadır. Devrim Erbil kendine has soluğuyla, doğuyla batıyı bir potada eritmeyi deneyen bir usta olarak o iki dünyanın halesini de üstünde taşımaz mı? Çizgiyi ve rengi bir arada edebileştiren Devrim Erbil, bize bizi, Anadolu'yu ve onun yaratıcı gücünü de bir yerde fısıldamıyor mu? Şimdi birlikte bu serginin özgün yaratıcısı Devrim Erbil hocamıza ve katkı sunanlara bir teşekkürü birlikte fısıldasak ne dersiniz demiş saygıyla.
Çok güzel.
Çok güzel. Evet,
çok güzel,
gerçekten
güzel
öyle.
Bir tanıtım. Yani bir sanatçı olarak insan gurur duyuyor. Yani böyle birkaç satır içinde bir sanat hayatının bir yerde özetini de görmüş
evet.
Olmak. Bir sanatçı için gurur verici bir olay tabii.
Evet, şimdi sizden dinleyelim.
tabii bugün özellikle daha çok Devrim Hocam'ı konuşturmayı ben de tercih ederim. Ben evet. Çok kısaca bir şey anlatacağım. Ben Devrim Hoca'yı 1980'li yılların başlarında şahsen tanıdım. Hatta çok enteresandır. Arada bir dönüp bakarım. O günden kalan bir fotoğrafımız var. Ve çok sevdim. Yani o zamanlar henüz daha yeni yeni resmi tanımaya çalışıyordum. Ve Devrim Erbil'in gerçekten çok kıymetli ve çağdaş bir ressam olduğunu o günlerde, o günkü hı hı. Bilincimle yakalamıştım. Daha sonraki yıllarda birlikte ortak bir takım etkinliklerimiz oldu. Sağ olsun hiçbir zaman
İlk
kırmadı.
İlk konuşmanız değil yani.
Hayır, o evet. O bir tanışmaydı. Örneğin işte 2 yıl önce Avrupa'da bir çalıştayda birlikte olduk. Daha önce kişisel sergilerde ama daha onlar Ankara'daki ortalama galerilerdekinin biraz daha biraz büyüğü olan hı-hı. Sergilerdi. Şimdi Devrim
İzmir'de
hocam...
İzmir'de de beraberdik.
Beraber ellerin olduk. Büyüsü tabii sergisinde. Ellerin Büyüsü sergisinde. Hı-hı. Uluslararası sergilerde de birlikte olduk. Picasso'nun, Chagall'ın, Delacroix'ların falan yer aldı. Benim aklımda hep şöyle bir şey vardı. Devrim Erbil çok kıymetli bir sanatçı. İnsanlar çok iyi biliyorlar ama... Devrim Erbil'in bugüne kadar oluşturduğu işlerden çok özel bir seçki. Aslında retrospektif orada tam karşılamıyor. Biraz çok özel bir seçki. Böyle bir şeyle yapar mıyız hocam? Böyle bir şeyi kabul eder misiniz dediğimde sağ olsun kırmadı beni. Mekan zaten çok büyük. Gerçekten dünya çapında bir mekan. O konuda çok şanslıyız Ankara olarak. Sonra da 100 tane işle Ankara'ya gelindi. Ama orada da yine çok özel 2 sürpriz şey var. Diploma resmi var. Ve o yıllarda yaptığı başka bir ilk resim var. Sonrakilerde İstanbul üzerinde yapılan şeyler. Şimdi bu kitap benim bugüne dek nedir bendeki Devrim Erbil'in bir karşılığı olarak hı hı. Var. Tam karşılığı mı değil çünkü Devrim Erbil için hakikaten keşke sanat tarihçiler yoğunlaşıp çok daha büyük kitaplar yapsalar. Çünkü o büyük kitapları dolduracak bir şeyi var, özelliği var Devrim Hoca'nın. Biz burada zaman zaman Devrim Hocam'la telefonu açık tutarak söyleştik. Onları konuştuk küçük anılardan falan. Ben biraz onları düzenledim çocukluğundan başlayarak ama bir şeyi özellikle vurgulamak isterim bu kitaba ilişkin. Ve ben onun çok temel bir şey olduğunu düşünüyorum Devrim her bir resmi için. Biz Devrim Hocam'la çocukluğuna yolculuk yaptığımızda orada bir şeyi gördüm.
Resimlerle.
Evet. Evet. Orada bir şeyi gördüm. Daha çocuk ve halaları çok güzel halılar dokuyorlar. Sonra o halların dan etkilenme gördüm. Sonra araştırdım ki Uşak Halıları dünyanın en büyük ressamlarının tablolarına girmiş. Onları etkileyen halıların devrim merbilinde çocukluğunda etkilememesi mümkün değil. Bilinçaltında birikmemesi mümkün değil. Bu kitap biraz böyle bir çok naifçe, çok bir küçük bir dokunma kitabı oldu. Evet. Ve ısrarla altına çiziyorum, çok daha büyük devrim merbili kitapları olmalı. Nasıl Picasso için yüzlerce kitap varsa bence
ülkemizin... O zaman bu bunun devamının geleceği anlamını taşıyor.
Gelecek çünkü çok güzel Avrupa sergileri yapacağız. Çok büyük müzelerde öyle güzel teklifler var. Evet. Şimdi ben yine devrim hocamıza dönelim istiyorum.
Şimdi halı dediniz de o zaman oradan devam edelim. Resmin yanı sıra halı resmi, vitray, mozaik, seramik baskı üzerine de çalışmalarınız tabii var. Bir de edebi yönünüzün de çok kuvvetli olduğunu biliyoruz. Onların da resimlerinize etkisi çok büyük var, olsa gerek.
Tabii ben sanat bakışım olarak, sanata yaklaşım olarak sanatın sadece elit bir kesimin evinde, duvarında, iş yerinde bir tablo ya da bahçesinde bir heykel diye görmüyorum. Ta primitif yaşamın geçtiği 30 bin yıl öncelerde sanatla hayat iç içeydi, bir bütünlük içindeydi, organik bir bütünlüğü vardı. Her şey işte o masklar, o büyü için kullanılanlar, savaş aletindeki motifler, mağara duvarındaki resimler, bugün adına sanat dediğimiz ama onlar sanat için yapılmıyordu. Ertesi günkü korkularını yenmek içindi, savaşırken güçlü olmak içindi. Sonra iş bölümü insanları ayırdı ve bugün öyle bir dünyaya geldik ki hele köklü bir sanatla alışverişi olan bir toplum değilse o zaman sanat böyle çok lüks bir şeymiş gibi görülüyor. Oysa sanatın getirdiklerine bakmalı diye düşünüyorum. Sanat niçin gerekli? Sanat daha yaşamı derinden algılamamız için gerekli. Daha duyarlı olmamız için. Hoşgörülü olmamız için. Dostça, sevgi dolu olmamız için, barış için gerekli. Ve ben dünyanın bu kadar savaşlarla dolu olan bütün insanlık tarihi bunu böyle gösteriyor. Daima kavgalar, savaşlar, kinler, hırslar. Halbuki sanat bütün bunları törpüler, duyarlılığı geliştirir, sevgi ve barışı getirir. O yüzden ben sanatın geniş kitlelere ulaşmasını istiyorum. Sadece bir sınırlı bir zümre içinde kalmamasını ve hayatın her alanına yayılmasını istiyorum. Resimlerimi halı ve kilim olarak görmek, Batı dillerinde tapestri, biraz tekniği gobelene yakın ama bizim kilimlerimiz bunu çok başarılı yapıyor. Ondan sonra özgün baskı çoğalan resim sınırlı sayıda bir sanatın demokratikleşmesidir diyorum. Çünkü herkese ulaşmak gerekli. Ya da bir seramik pano yaptığım zaman sadece sergi süresince belli kişiler, belli sayıda kişi gelebilir. Ama büyük bir seramik panoyu diyelim ki 100 metrekare her gün insanların önünden geçtiğini düşünün. Ve ben her gün bir insana onun önünden geçen duyarlılığı, sevgiyi, mutluluğu verebiliyorsam ve bir 10 saniye nefes alıyorsa benim eserimin önünde yıllarca bu 10 saniyelerin binlerce kişide birikmesiyle olağanüstü bir sevgi şey olabilir. Bütün bunlar beni çok farklı tekniklere yöneltti. Teknolojinin getirdiği olanakları kullanmaya yöneltti. İşte marküteri yapıyorum, halı yapıyorum, plekslerle oynuyorum, metallerle. Ve böylelikle hayatın her alanına nüfuz etmek istiyorum eskilerin deyişiyle. O yüzden sanatımın genel çizgisinde paylaşmak ve çok geniş kitlelere ulaşma isteği var.
Ne güzel.
Ve görüyorum ki yani eserlerimi de seviyorlar. Bu beni daha da azdırıyor. Hadi daha çok sergi, daha çok çalışma. Bu yıl benim 80. yaş yılım. Ve
maşallah,
bunu ilk defa Ankara'da kutluyorum ve bu sergileri daha da arttıracağım.
Ne güzel. Şimdi az önce dediniz ya hani herkesin sanata yönelmesi gerekir dediniz ama gençlerimize baktığımızda onu çok fazla göremiyoruz. O kadar yoğun bir tempo içerisindeler ki özellikle o ders çalışma hayatı, o derslerinden çıkıyorlar, özel derslere koşturuyorlar. Eskiden dershaneler vardı filan. Şimdi böyle baktığımızda çok fazla sanata yönelemedikleri gibi sönen yeteneklerin de olduğunu gözlemliyoruz. Doğrudur. Siz neler söyleyeceksiniz bununla ilgili?
Haklısınız tabii ama yani sanata yönelmek ta o çocukluk yıllarında alacakları bir eğitimle, sanata yaklaşımla, sanatı görerek, müzede görerek, evinde görerek, okulunda görerek ve bu niçin gerekli? Çünkü sanatın demin sanatla uğraşan bir kimse neler yapabilir ya da niçin uğraşmalıyı konuşurken bir de yani o mekanda gördüğü zaman o eseri yaşamı nasıl değişebilir? Renklerin psikolojik etkileri vardır. Hiç farkına varmaz insanlar. O onu etkileyebilir. Sanat sadece bir tablo değildir.
Evet.
Mekandır, giysidir, çevredir. Bütün bunlar düzen sanatla ilgili yapılırsa o zaman bunun farkında olacaktır. Müzeler çok önemlidir. Ve ben çocuk resimlerini çok önemsiyorum. Beni çağırdıkları her yere gidiyorum. Eğitim gönüllüleriyle, düşler atölyesiyle Anadolu'nun birçok yerini dolaştım.
Hı hı.
Ve çocuklarla resim yapmanın çok farklı bir yönü var. Çünkü çocuk o resmi yaparken yaratıcı hayal gücü gelişiyor. İnsanların yaşamları sınırlıysa, hayal güçleri de sınırlı olursa yaratıcılık kökleşmez. Ayrıca çok sıradan insan olmak değil, özgün olmak, yeni bir şey yapabilmek, farklı bir şey söylemek. Tıpkı Yunus Emre'nin dediği gibi bir söz söylemek gerek, melekler dahi bilmez ola. Onun gibi yaratıcılığın sırrı bu sözcüklerde vardır. Mesela Yves Klein bilirsiniz, bir önemli bir sanatçı ve tek bir mesela tuvali dümdüz boyuyor ve bir duvara asıyor. Hani bunu gören seyirciye bu diyor bir iş mi? Bunu ben de boyarım, asarım. Evet ama diyor
ama
beni taklit etmiş.
Şey
hayır beni taklit etmiş olursun diyor. Çünkü ilk defa bunu ben yaptım. Çünkü çağımızda sanat zekanın ve yaratıcılığın simgesidir. Yani yeni bir düşünce, farklı bir düşünce. İnsanları buna alıştırmak, sıradan olmamak, yaşamı derinliğiyle kavramak, hoşgörülü olmak. Bütün bunlar sanatın oluşturduğu bir atmosferde gerçekleşir.
Evet. Şimdi Ankara'nın hayatınızdaki yerini biliyoruz. Çok sevdiğinizi evet. biliyoruz ama resimlerinizde hep İstanbul temasını görüyoruz.
Evet.
İstanbul'un sizin için farklı bir yeri ve anlamı var galiba.
İster istemez çünkü ben 54'te akademiye başladığım zaman yaşamaya başladım İstanbul'da. Yani işte bir yedek subaylığın dışında 60 yılı aşkındır İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'un bir kimseyi etkilememesi mümkün değil.
Evet.
Bir imparatorluklar merkezi, içinden boğaz geçen bir kent, ne kadar yıpratılmış olursa olsun, hani yaşlı çok güzel olduğuna inandığınız hanımefendiler vardır tıpkı onlar gibi. Yani bu diyorsunuz, yani ne kadar bozulsa da
kendisi.
Yani hamuru sağlam, kendisi güzel ve o yüzden insan biraz da uzağa çekilip de o trafiğine, karmaşasına girmediği zaman İstanbul daha güzel geliyor. Ben o yüzden belki de şimdi aklıma geldi, uzaktan bakıyorum kente. O karmaşaya girmeden bakıyorum. O karmaşadan bir düzen kurmaya çalışıyorum. Ama İstanbul'u tabii sevmemek mümkün değil. Ama bu sözünüz bana bir eleştiri olarak geldi. Belki de bundan sonraki bir sergimde Ankara'ya geldiğimde bunu birkaç defa düşündüm.
Hı hı.
Yani Ankara'ya gelip de İstanbul'u bilmem anlatmak yerine yani hem Ankara'yı anlatayım hem İstanbul'u hem Bursa.
Ama İstanbul'u çok severler zaten. İstanbul herkesin tarafından.
Kıymetlidir ama
evet.
yani.
Gerçekten
ama
başka
şimdi
bir şehirdir.
Bursa yapıyorum, Bodrum yapıyorum, Marmaris yapıyorum.
Hiç Ankara yapmadınız mı?
Ya Ankara yapmadım maalesef. Yani İzmir yaptım bakın Bursalar. Ama bu bana bir uyarı geldi.
Bir ev ödevi gibi oldu
şimdi,
değil mi hocam?
Şimdi hem çağdaşlığı simgeleyen hem modern bir kenti ki burası 300 binlik bir şehir olarak planlandı. Ama Ankara aldı başını gitti bütün Türkiye'deki yerler gibi. O yüzden yani burası için bir eksiklik olarak görüyorum yani şeyi.
Ankara o zaman bundan
bir şey,
sonra
Ankara ile ilgili
lütfen,
zamanımız varsa
var,
bir şey anlatacağım.
Ki.
Le Corbusier biliyorsunuz çok ünlü bir ressam. Heykeltıraş, mimar. Hı hı. Ve bu 1944'lerde zannediyorum İzmir'in imarı için İzmir'e geliyor ve orada bir röportajında okudum. Diyor ki ben Atatürk'e bir mektup yazdım. Size geleyim İstanbul'u şey yapayım yani şehircilik açısından düzenleyeyim diye. Herhalde bir cevap falan alamamış. O 44'te geldiği zaman ben diyor büyük bir hata yaptığımı anladım. Atatürk gibi bir devrimciye İstanbul gibi eski bir kenti imarını önerdim. Yoksa Ankara deseymiş herhalde Atatürk burada onu Le Corbusier'in oluşturduğu bir şehir olarak düşünebilirmiş. Ama bu beni çok ilgilendirdi, çok duygulandırdı da ama Ankara ile ilgili bunu seyircilerin de duymasını istedim.
Evet, ne güzel, ne mutlu. Peki Sayın İbrahim Karaoğlu, Devrim Erbil şiirsel soyutlamalarla İstanbul ne kadar zamanda ortaya çıktı?
Yaklaşık ben bir yıl önce teklif etmiştim, evet, Devrim Hocam'a. O bir taraftan kendi çalışmalarını sürdürdü. Ben de kitaba ilişkin çalışmaları sürdürdüm. Ama benim İstanbul dediğinizde şu çok kıymetli bir damar Devrim Erbil Hocam'ın resminde. Devrim Erbil Hocam bizim hem halk kültürünün en dinamik yaşayan özelliklerini kendi resmine katan bir sanatçı. Hem de minyatür sanatımızı çok daha modern bir şekilde zenginleştiren o Matrakçı Nasuh'tan gelen geleneği, evet, İstanbul'a yani o mekanın sanatçıyı etkileyen yanına çok önem veren bir sanatçı ve ben çok çağdaş bir minyatür sanatçısı olarak da görüyorum Devrim Hocam'ı. Biraz isterseniz oradan da bir bakalım. Mesela bir matrakçı resmi Devrim Hocam'ı nasıl etkilemiştir ve ona neler katmıştır?
Evet.
Yani tabii minyatürler her ülkede yapılan, yani kitap resmi minyatür aslında, Arap minyatürü, İran minyatürü, işte Asya, Orta Asya minyatürü, ama Osmanlı minyatürünün farklı bir yanı var. Mesela İran minyatürleri bir efsaneyi anlatıyor, hayal dünyalarını. Ama Osmanlı minyatürü gerçekçi. Niçin İran kadar yaygın değil? Hı hı. Çünkü minyatür padişahın hayatını anlatan bir resimli roman gibi düşünün. Sünnet törenlerini şeyin şahnamelerde, evlenme törenlerini,
Irak seferini,
yahut da sefere gittiği zaman orada padişahla beraber gidiyor. 3000 minyatürcü var sarayda. Hem Avrupa'dan gelenler, hem bilmem Osmanlı toprakları içinde olanların. Ve çok özel tekniklerle çalışıyorlar. Teknikleri öyle, fırçalar öyle, boyalar öyle. Hala boyalarının formülleri falan bilinmiyor. Şimdi büyük bir kültür. Sadece İstanbul işte şeyde üniversite kitaplığında 10 bin cilt minyatür var. Her birinin içinde yüzlerce minyatür. Ben nereden tanıdım? Öğrenciliğim sırasında Türk İslam Eserleri Müzesi'ne gidiyorum. Ve orada çok değerli bir müze müdürü Can Kerametli. Sonra onunla UNESCO'nun Anadolu'daki sergilerinde de beraber olduk. Daha çok minyatürleri tanıma fırsatı buldum. Ve Cumhuriyet'ten sonra ancak nesil, yeni nesiller, sanat tarihçileri bunları incelemeye başladılar. Yoksa bir 19. yüzyılda bir Batı sanat tarihçisinin gelip saraydan o kitapları görmesi mümkün değildi. Evet. Bu bambaşka bir dünya. Onları gördükçe farklılaşmasını görüyorsunuz. Mesela Batı resmi, yağlı boya alanında gelişen Rönesans'tan sonraki resim bir fotoğraf gerçekçiliği gözüyle dünyaya bakar. Gerçekçidir ama fotoğrafik açıdan. Oysa minyatürcü alır İstanbul Boğazı'nı tümüyle anlatır. Bir kenti anlatır. Fotoğrafın erişemeyeceği bir boyutta.
Ve kuş bakışı. Kuş bugün olanaklar içerisinde.
Belki bugün mesela 360 derece dönerik fotoğraflar falan, ama onlar teknolojik şeyler. Onları 16. yüzyılda bunu yapıyor. Sonra minyatürcü farklı bir yaklaşımla, Osmanlı minyatürcüsü. Mesela İstanbul'un fethi diyelim, birçok Batı ressamı yapmış. İşte geliyor Fatih atın üzerinde, orada kanlar dökülüyor, kan revan. Ama yani minyatürcü mesela Nakkaş Velican şöyle bir İstanbul yapıyor. Hiç insan yok, sade. Ama öyle güzel bir bej, gri, pembe renkte ki bu bir şiir. İşte o şiir İstanbul'u anlatıyor ve diyor İstanbul bu kadar güzel bir kent ve şimdi bizim. Yani bakış farklı.
Evet.
Bu farklı bir bakış beni yani daha çok yoğunlaştırdı. İki kültürün arasındaki farkları incelemeye, irdelemeye itti. Ve bir sanatçı olarak da hem kendi toplumumun hem kendi kültürümün eserleri benim resimlerimde yeniden can buldum.
Ne güzel. Bulmaya da devam etsin lütfen. Gerçi siz çok çalışmanızla da ün yapmışsınız değil mi?
Öyle.
Günde kaç saat çalışıyorsunuz?
Yani ben bu yaşımda günde 12 saat çalışabiliyorum. Demin bir hikaye anlatıyordum. Resimlerimi beğenenler var ama çok üretiyor diyorlar. Ben de onlara dedim ki yani ben hem hocayım hem müze müdürüyüm hem sanatçı örgütlerinin başındayım. Ama benim paletim kurumaz. Günde 4 saatten aşağı düşmez. Eğer bu 4 saatlik şeyi çok görüyorlarsa diğerleri hiç çalışmıyor dedim.
Çok güzel.
Çok hoş, çok harika. Güzel gerçekten. Şimdi bu arada sadece sergi değil, sergi 1 Şubat 25 Şubat arası
evet.
Değil mi? Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde görülebilir. Ama 4 Şubat'ta da şiirsel soyutlamalarla İstanbul Konferansınız
evet.
Var galiba değil mi?
Devrim Erbil resmi, sanatı ve yaşam üzerine bir aynı merkezin Yaşar Kemal Konferans Salonu'nda bir söyleşi var.
Yani bir hesap sorma. Ben resmimin hesabını vereceğim. Severek veririm. Yani orada bir karşılıklı sanat çevresiyle. Onlar çok
ne
tatlı
güzel.
Konuşmalardır.
Aha.
İnsana hem hız verir hem düşündürmeye yöneltir.
İlham da verir belki.
Verir tabii. Tabii. Evet. Olmasın.
Şimdi tabii dünyanın dört bir yanında eserleriniz de var. Süremizin de sonuna yaklaştık. Tabii bu eserler, gittiğiniz bu kişisel ve karma sergiler pek çok ödüller de getirdi size bunun yanı sıra. Bu çalışmalarınızın artarak devam etmesi dileğiyle Ankara'ya kadar gelmişken Hayatın Sesleri'nin de konuğu olduğunuz için size çok çok teşekkür ediyoruz. Madem 80. yaşınızı Ankara'da kutladınız nice sağlıklı, mutlu, sanatla dopdolu yıllar diliyoruz efendim. Sağ olun, var olun.
Ben de teşekkür ederim. Bana programınızda yer verdiğiniz, sanatı konuşma fırsatı verdiğiniz için size de ayrıca teşekkür ediyorum.
Teşekkür
İbrahim'e de ayrıca
teşekkür
ederim.
Ben de çok teşekkür ediyorum.
Biz de teşekkür ediyoruz Sayın İbrahim Karaoğlu'na.
Çok sağ olun.
Ankaralı sanatseverleri Sayın Devrim Erbil Hoca ile buluşturduğunuz için.
Çok teşekkür ederim. Ben de size ve tüm Ankaralı sanatseverlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar.
Sizler de sağ olun, var olun.
Saçlarını dağıtır rüzgar yedi tepe üzerinden hatıralar tarihin küllerini savurur kadın gibi kızrak gibi sarılayım gel ince beline yarim İstanbul gel öpeyim gerdan. Tüketilmiş, yaşanmamış hediyelik hayatlar. Ah bu evler, pencereler, bu kapılar, sokaklar. Üzüm gibi, sevinç gibi eskitilmiş zamanlar. Yârim İstanbul, gel öpeyim gerdanında. Minareler uzanmış gökyüzüne bağırır. Kara sevda nerelerden yüreğimi çağırır. Dua gibi, büyü gibi ezberledim hasretini. Yârim İstanbul gel öpeyim gerdanında.
saçlarını dağıtır rüzgar Yeditepe üzerinde hatıralar tarihin güllerini savurur kadın gibi kısrak gibi sarılayım gel ince beline yarim İstanbul gel öpeyim gerdanından gerdanından.
Öze yolculuk. Sevgili dinleyicilerimiz, öze yolculuk köşemizde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor sevgili Remzi Ege ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, bugün teslimiyetle öze yolculuktan söz edeceğiz. Şimdi teslimiyet deyince ne anlamalıyız? Şimdi çünkü İslam'da itaat ve teslimiyet aynı anlamı taşıyor galiba, değil mi?
Evet, itaat ve teslimiyet. Yani taşıyabilir tabii. Konuşacağımız şeyler bizi o noktaya taşıyacak.
Taşıyacak.
Evet, evet.
Peki kime teslimiyet? Nasıl teslim olacağız? Hı hı. Kime yapacağız bu teslimiyet?
Şöyle söyleyelim baştan Nilgün Hanım. Yani bir kelime anlamından hareket edersek teslimiyetin aslında kökü selleme. Geliyor. Şimdi ben bunu söyleyince aklınıza pek çok evet güzel pek çok kelime gelebilir. Çünkü hani biz Türkçe diyoruz, Türk dili olarak kullanıyoruz ama Arapça ibareler hala dilimizde zenginlik olarak devam ediyor. Selam dediğimiz şey aynı kökten geliyor. İslam dolayısıyla aynı kökten geliyor. Barış aslında bunların hepsinin anlamı bu. Şimdi teslimiyet dediğiniz şey de bir nevi barış gibi bir şey. Hı hı. Öyle yani barıştan kaynaklanan, kökü barış olan bir şey. Neyle barışacağız, kimle barışacağız? Hani siz çok güzel söylediniz ya neye teslim oluyoruz, evet. Kime teslim oluyoruz diye. Aslında bir bakıma öyle de bir giriş yapabiliriz. Yani teslimiyet dediğimiz şey bir nevi uzlaşma anlamına gelebilir. Bu barışı, hı hı, sağlamak adına. Bunun öznesi kimdir, nesnesi nedir? Bunları biraz konuşmamız gerekir diye düşünüyorum.
Evet.
Ama baştan şunu çok açık ve net söylemek gerekir ki dinleyicilerimiz teslimiyet kelimesini aynı zamanda Müslümanlıkla ilgili bir şey olarak da biliyorlardır. O da sizin söylediğiniz işte o itaatle ilgili bir, hı hı, şey. Yani özel anlamda sanki sadece işte Hazreti Muhammed'e gelen dinin, yani bunu bu şekilde söylüyorum çünkü yani böyle olduğu için bu kelimelerle aynen ifade edilmelidir anlamında değil ama böyle, evet, anlaşılması itibariyle, hı-hı, sanki özel bir dinin adı olarak kullanılan ve o dine mensup insanlarla ilişkilendirilecek bir kavrammış gibi, yani İslam ve Müslüman, İslamiyet, hı-hı, ve Müslümanlık olarak anlayabilirler. Çünkü öyle anlaşılıyor ama ben bugün daha çok hani biz hep öze yolculuk yapıyoruz ya,
evet,
programımızı öyle kurduk. Bir bakış açısı kazandırmak ve varoluşsal bir duruma işaret etmek istedim teslimiyetle. Hı hı. Yani dini bakış açısını muhakkak muhafaza etmek ama bunun içerisinde insan özünü ortaya çıkarmakla ilgili bir şeyden söz ediyorum. Çünkü insan dediğiniz varlık yine Kur'an'ın ifadeleriyle biraz kararsız bir varlık.
Evet.
Ya teslim olması gereken ama çok da kolay teslim olamayan da bir varlık.
Mesela yaşadığımız sorumluluk, stres, koşuşturma, bedenimiz ve ruhumuz yorgun. Aslında o öze dönemediğimiz için mi acaba bir teslimiyet zorluğu yaşıyoruz?
Evet, kanallar
tıkalı.
Tıkalı. Ama bu kanalların kaynakları neresiydi acaba diye bir soru sorarak oraya kadar gidersek, hı hı, çok büyük bir yüzleşme yaşama imkanımız doğar diye düşünüyorum. Ve o Kur'an'ın ifadesiyle yine elestü bir rabbikum sorusuyla karşımıza çıkıyor.
Ne der o soru?
Şimdi o soru o kadar ilginç bir soru ki, yani ben sizin Rabbiniz değil miyim sorusu. Şimdi Allah böyle bir soruyu kuluna yönelttiğinde kul ne diyecek ki?
Tevekkül mü edecek o zaman?
Yani ne diyecek? Hayır değilsin diyemeyeceğine evet. göre. Ama evet öylesin demenin de veya dedirtmenin de çok enteresan filolojik olarak bu böyle. Yani dil itibariyle bu soru ben sizin Rabbiniz değil miyim diye soruluyorsa insanlara yani başka yol bırakmamak anlamına gelir. Yani öyle şey olur mu? Elbette sen bizim Rabbimizsin. Şimdi bu öyle bir şey ki biz bunu bir sözleşme olarak düşünüyoruz. Yani kalu bela deriz yani. Kalu beladan beri demek ne demek? Bu bir deyim haline gelmiş. Hani kendimizi bildiğimizden itibaren kendimizi nerede biliyoruz? Biz bunu bile bilmiyoruz. İşte evet. bildiğimiz bir yer varmış diyerek. Yani çünkü bir söz vermişiz. Ruhlara sormuş. Evet. Ve ruhlar ona cevap vermiş. Kalu beladan beri. Evet sen bizim Rabbimizsin demişiz. Şimdi kaynak burası. Bir söz vermişiz. Fakat o teslimiyet sözünü yani verdiğimiz söz teslimiyet evet. sözü. Çünkü evet. yani biz Allah'ı eğer Allah olarak kabul ediyorsak kendimizi de onun varlığına bağlı varlıklar olarak kabul ediyorsak bunun içinde bir söz verdiysek ve bu İbrahim peygamberde çok net bir şekilde Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle bir buyruk, bir emir kipi ve arkasından evet ben de teslim oldum şeklinde somut hale geliyorsa ki o ayeti hemen şimdi söyleyeceğim dinleyicilerimiz merak ederler diye düşünüyorum. Bu hale gelmişse işte o zaman o kanalları açmanın yolu bizim bu kaynağı hatırlamamızla ilgili bir şey. Ne söylediniz az önce? Dediniz ki işte dertler, sıkıntılar şunlar. Evet. Yani bunlar hayatın özü değil. Hayatın özünden olan şeyler
Hayır,
değil.
Bunlardan dolayı özümüze inemiyoruz
i̇şte bu kadar.
Dedim.
Bunlar evet. öyle bir kapatıyorlar ki üstünü evet. bu gerçeğin. Ama biz bu gerçeği ne zaman hatırlamaya başlarsak, ne zaman ha yok. Yani işte bu yaşadığım şey, siz olumsuz bir takım şeyler saydınız. Olumlular da aynı şekilde. Onlar da gerçeğin üstünü örtme konusunda çok mahirler.
İç sesimizi duymamıza engel
tabii
oluyorlar.
Tabii yani bir şeyi başarmak mesela insanın o kadar hani enaniyetini, egosunu ön plana çıkarır ki insan o anda da gerçeği unutur, verdiği sözü unutur, o başarıya
o
onu götüren.
O zaman içimizdeki o huzuru yeniden keşfetmemiz
tabii,
gerekiyor.
O kaynağa bağlılıkla ilgili. Peki? Şimdi o ayet de İbrahim peygambere Allah... Çok enteresandır bu İbrahim peygamber, Ulul Azm peygamberlerden bir tanesi ve bu da şu demek yani aslında bir işte hem çok dirayetli olması hem de Allah'la yani bir kulun gidebileceği en fazla sınır neyse oraya kadar gidebilmesi. Çünkü o kadar ilginç işler geçiyor ki başından her seferinde. Bir kul olarak ben kendi sınırlarımı biliyorum ama senin de sınırlarını merak ediyorum. Sen de nasıl bir varlıksın diye Allah'a yönelen bu kadar içten bir peygamber. Şimdi o peygamberi Allah diyor ki biz seni yani İbrahim'i dünyada peygamberlikle seçkin kıldık. Bu seçkinlik de çünkü bizi ilgilendiriyor. Herkes de bu anlamda eşit veya aynı şekilde acaba teslimiyeti yaşayabiliyor mu sorusunun cevabı da biraz burada gizli çünkü. Yani evet. o varoluşunu gerçekleştirebiliyor mu veya ona bir şeyler katarak mı devam ediyor bu dünyada? İşte o seçkin kıldığı peygambere Allah bana yürekten teslim ol, eslim. Bakın yine aynı kökten bir kelimeyle geldi diye buyurduğunda o da ben alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. Yani eslemtü. Sorgu yok. O söylediğiniz şey burada yaşamıyor işte dediniz ya. Hani neye teslim olacağım? Neye teslim oluyorum? Niye teslim oluyorum diye bir şey yok.
Şimdi aslında tembel ya da pasif gibi asla, görünüyor asla. Belki ama öyle olmadığını asla. Görüyoruz
öyle
burada.
Değil. Evet. Yani eğer evet. öyle olsa Hazreti İbrahim gibi bir peygamber bu kadar her şeyi didik didik didikleyen, diyor ki nasıl diyor yani yaratıyorsun, ben seni görmek istiyorum diyor mesela. Hmm. Bunları söyleyen bir peygamber. Yani şimdi bunlarla baktığınız zaman bu ne demek? İnsani yönünü görüyorsunuz, evet, aynı zamanda ve insanın Allah'la olan münasebetinde bir boyut var. O boyutu görüyorsunuz. Hı hı. Ama şimdi o kadar rahat, o kadar güzel, o kadar insanı besleyen bir boyut ki o size bana teslim ol dediğinde siz hiç sorgulamadan işte teslim oluyorsunuz. Peki o teslimiyet neden gerçekleşmiyor? İşte o teslimiyetin gerçekleşmeyişinin en önemli sebebi insanların bu ilk kaynağı unutmaları, dolayısıyla yaşadıkları şeyleri mutlaklaştırmaları. Bakın yaşadıkları şeyleri, hı-hı, diyorum. Çünkü onların hepsi hayatın içerisinde şeyler. Bugün öyle olur, yarın böyle olur. Ama siz onu nihai bir şey olarak aldığınızda bir gün mutluluktan uçarken ertesi gün düştüğünüzde ne yapacaksınız? Veya bir gün Allah'ım öldüm bittim artık bundan sonra bir daha da iflah olmam dediğinizde ertesi gün muhteşem bir gün yaşarken ne olacaksınız? Yani aslını kaybetmekle, aslın ne olduğunu kaybetmekle ilgili şeyler. Birinci sebebi bu.
Bu.
Üzüntülerinizi, sevinçlerinizi, her şeyinizi mutlaklaştırdığınızda ve onların içerisinden çıkamaz hale geldiğinizde işte o teslimiyeti kaybediyorsunuz. O zaman çokça...
Peki bu bir kısır döngüyü de getirmiyor
olur,
mu
olur,
beraberinde?
Olur, olur. O bir kısır döngüyü de getirir. Çünkü her seferinde insanın bir nefes almaya ihtiyacı vardır. O nefesi aldırmıyorsunuz kendinize. Nefes işte o teslimiyettir.
Hı-hı.
Yani siz tevekkülden bahsettiniz ya, çok güzel ifadeler kullanırız biz. La havle ve la kuvvet mesela. Evet. Ne demektir bu? Yani böyle en bunaldığımız anda kullandığımız, hı-hı, şeylerden bir tanesi. Tevekkeltü teala Allah. Bunu hani Anadolu insanı, evet, çok rahat kullanır.
Evet.
Kelime anlamı yani illa yani bir tek tek Arapça bilmesi
bilmek gerekmiyor
yani.
Ama ne demek istediğini biliriz.
Demek yani der ki tamam benden büyük bir şey var, ben muhakkak onun gücüne inanıyorum, evet, kendimi ona teslim ediyorum. Bu yaşadığım şey, bu başıma gelen benim varoluşuma katkıda bulunacak bir şeydir ama benim bununla uzlaşmam lazım. Gene döndük en başa. Evet. Kabullenmek,
hayatı
teslimiyet, kabullenmekle, evet, ilgili bir şey, uzlaşmakla ilgili bir şey ve başımıza gelen şeylerin de mutlak anlamda hesabını sormamakla ilgili bir şey.
Hı hı.
Yani
hayatı
bundan...
yaşayacağız ama içinde kaybolmayacağız. İçindeki o huzuru bileceğiz.
Evet, evet.
Farkındalık, evet, yaşayacağız.
Evet,
farkında olacağız
bunların. Ve İbrahim peygamberin verdiği söz bize örnek olacak. Her seferinde Allah'ın bize teslim ol dediğini ve bizim de ona teslim olduğumuzu ve bunu kalu belada söz olarak ona verdiğimizi, dolayısıyla da o veya bu şekilde yaşamanın, bugün öyle yarın böyle hallerle hallenmenin, hı hı, mutlak şeyler olmadığını, sonuç itibariyle bizim zaten böyle bir varlık olarak bu yolculuğu yapmak zorunda olduğumuzu görmekle ilgili bir şey. Teslimiyet tam olarak bu demek.
Bu. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün de süremizin sonuna geldik ama varsa bir cümleniz daha alabiliriz.
Var. Son,
evet,
cümlemi kurmadan olmaz.
O zaman hemen alalım.
Niye,
o son
biliyor
cümleyi.
Musunuz? Az önce ya İbrahim peygamberin seçkinliğinden bahsettik. Rasih diye bir kelime Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ali İmran 7. ayet. Ve o kadar etkiler ki beni her zaman.
Ne der?
Orada yani Allah'ın ya muhakkak farkında olan, bilen, Allah'ı bilen, Allah'ı hisseden ve işte bu anlamda teslim olan insanların ilimde ileri giden insanlar olur. Rasih o demektir.
O demek,
yani ilimde,
evet,
derinleşen insanlar demektir.
Hı hı.
Dolayısıyla bu içsel bir bilmeyle de alakalıdır. Sadece epistemolojik olarak işte kelimeleri, kavramları bilmek, kitapları okumak, hı hı, değil. İçsel bir şekilde de Allah'ı tanımak, bilmek ve ona teslim olmak demektir. Lütfen bunu da bir kere daha dinleyicilerimiz bu gözle okusunlar isterim.
Evet, çok teşekkür ediyoruz bu güzel bilgileri bizlerle, dinleyicilerimizle paylaştığınız için. Haftaya yine birlikteyiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Remzi Ege'ye teşekkür ediyoruz. Size de teşekkür ediyoruz. Yarın 15 haberleri sonrasında görüşmek üzere.
Hayalini. Teşekkürler.
Dolayısıyla adımız da
uygun. Hayatın sesleri.